Ayrım 7, sayfa 61. İnsanın basit mikroorganizmaların genetik değişkenliklerinden doğal seçim yoluyla yeni bir canlı türü olarak oluştuğu tarzındaki bildirim ise bilim çerçevesinde bir varsayım olarak ifade edilebilir. Fakat o bildirim her bilimsel varsayım gibi inanılmak için değil, tahkik edilmek içindir. Evrim teorisi denilen bu varsayımsal bildirimin tahkikinde meselenin deneye elverişsizliği yüzünden zorluklar vardır. Geçmiş ve yapılabilecek gözlem kanıtlarını tamamlayamamış varsayım konumunda bir evrim teorisi var. Paleontolojik, jeolojik, genetik, embriyolojik, coğrafi, etolojik alanlardaki çok çeşitli ipuçlarını ve gözlemleri birlikte değerlendirerek teorinin tasvir ettiği evrim sürecini zihinde inşa ettikten sonra böyle bir sürecin sadece olabilirliğine değil, fiilen olmuş olduğuna, modern bilimin doğruluk standartlarını yerine getirerek karar vermek çok büyük zorlukları olan bir girişimdir. Fakat evrim teorisi 19. yüzyılın ortalarında ortaya konulduğu zaman kiliseye savaş açmış olan aydınlanmacı ve ilerlemeci gruplar hiçbir bilimsel endişe duymadan teoriye inandı ve ateşli bir şekilde savundu. Dini ve kendi konumunu tehlikeye düşüreceği korkusuyla kilisenin evrim teorisini lanetlemesini ve teoriyi savunanlara şiddetle hücum etmesini anlamak mümkündür. Çünkü onlar inanç yoluyla bir görüşe bağlanmışlardı ve evrim teorisi onların zihnini allak bullak etmişti. Onların din ile bilimi mantıki konumları bakımından bizim bugün yapabildiğimiz gibi ayırt etmeleri ve evrim teorisini sükunetle ve kendinden emin bir tavırla bilim çerçevesindeki varsayımsal bir görüş olarak değerlendirmeleri beklenemezdi. Asıl şaşılacak olay bilimi ve aklı temsil ettikleri iddiasıyla kiliseye ve dine saldıranların bir bilimsel teoriye hiç muhakeme etmeden, kanıtları değerlendirmeden, eleştiri yapmadan, ideolojik heyecanla ve doktrinci bir tutumla iman eder gibi bağlanmasıydı. Bir Müslüman her meselede olduğu gibi insanın yaratılışı meselesinde de Kur'an-ı Kerim'de ne bildiriliyorsa ona zerre kadar şüphe duymadan iman eder. Yukarıda çeşitli açıklamalarla belirtilen nokta, bilimin imana müdahale edecek hiçbir niteliğinin bulunmadığıdır. Müslümanın bilime değer vermesi tabidir. Bilime değer veren Müslümanın, bilimsel bazı varsayımların, ideoloji ya da doktrin tarzındaki görüşleri destek sağlamak için gözü kapalı savunulmasına bakıp, imanı ile bir bilimsel hakikat arasında çatışma var zehabına kapılmaması gerekir. Daha önce söylendiği gibi, bilimde bütün teoriler metodolojik prensip olarak sonuna kadar varsayımdır. İman ile varsayım ayrı mantık düzlemlerinde olduğu için asla çelişmez. Dolayısıyla ikisi arasında bir çatışma olması anlamsız ve gereksizdir. İşte bu sebeple biz Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi Adem Aleyhisselam'ın ilk insan ve ilk peygamber olduğuna bütün kalbimizle inanıyoruz. Allah Hazreti Adem'i onun aklına hitap ederek terbiye etmiştir. Aklını içgüdülerinin ve bencil isteklerinin emrine değil, imanının emrine vermesi ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyması için onu uyarmıştır. İlk insan böylece Allah'ın hitabı ile terbiye olmuş ve iman nuru ile aydınlanmıştır. İnsanlığın başlangıcı vahşet değil, medeniyettir. İlk medeniyet Allah'ın medeniyetidir. Allah medeniyetini insanlara bildirmiş, kardeşlik, iyilik ve adalet içinde yaşamayı öğütlemiştir. Allah İnsanlara medeniyeti göstermiş ve talim etmiş fakat onlara cüzi irade içinde serbestlik vermiştir. Bu arada işaret etmekte yarar gördüğümüz bir husus var. Bazı insanlar kendi akıllarına göre Allah bütün insanları iyi yaratsaydı, onların hepsinin mümin olmasını sağlasaydı ve kimsenin yoldan çıkmasına izin vermeseydi, o zaman dünyada karışıklık olmazdı diyorlar. Bunu muhakkak iyi niyetle söylüyorlar. Fakat düşünemedikleri husus, bu dileğin insan aklının erdiği kadar bir akıllılık olmaktan ötede bir değeri olmadığıdır. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve yaratışındaki hikmeti ancak Allah bilir. Onun için mümin, Allah'ın bizim tarafımızdan kavranması mümkün olmayan hikmetine insan aklıyla eleştiri getirmekten, daha doğru ve iyi olacağına inanarak Allah'ın iradesine bir alternatif önermekten kaçınır. İlk insan Allah'ın medeniyetini kabul ederek medeni bir insan olarak hayata başlamıştır. Öyleyse tarih öncesinde ve tarih boyunca birçok topluluklar Allah'ın emir ve yasaklarını unutarak ilk ve tek hakiki medeniyet kaynağından uzaklaşmıştır. İman nuru olmadığı zaman içgüdülere ve bencil isteklere kapılması doğal olan akıl, insanları kendileri için en hayırlı olacak yolu her zaman iletememiştir. Büyük çabalarla müsait şartlarda bazı medeniyetler kurulmuş ise de Allah'ın medeniyetinde olduğu gibi insanları eşit gören ve bütün insanların iyiliğini amaçlayan bir medeniyet asla kurulmamıştır. Allah zaman zaman peygamberler göndererek insanları sırat-ı müstakime, hak yoluna çağırmıştır. Biz insanlığın tarihini ilkellikten medeniyete ilerleme olarak değil, ilk baştaki medeniyet kaynağından sapma ve ona zaman zaman yeniden dönme olarak görüyoruz. Başlangıcından bugüne insanlığın macerası ilk ve tek hakiki medeniyet kaynağından sapma azgınlığına girme ve zaman zaman gönderilmiş olan peygamberler aracılığıyla tekrar o kaynağa dönme mücadelesi olarak özetlenebilir. İnsanlık tarihindeki vahşet çağları, insanların Allah'ın dinini unutup içgüdülerinin esiri oldukları ve kendi akıllarının başıboşluğuna kapıldıkları çağlardır. Allah başından beri insana İslamiyet'i teklif etmiştir. Allah'ın peygamberlerinin getirdiği çeşitli dinlerin ayrılığı, değişik isimlerle adlandırılma ve tarihin çapraşık yollarında değişik görünümler almadan ibarettir. Öz ve amaç aynıdır. Allah ne takdir etmiş ise o oluyor. Fakat Allah'ın takdir ettiği kaderi insan kendi çiziyor. Allah'ın takdiri ve insanın seçimi, bu ikisi insan aklı için bir arada düşünülmesi imkansız bir şeydir. Fakat Allah'ın sonsuz gücü ve hikmeti, insan aklının sınırları içine hapsolmaktan münezzehtir. İnsanın kendi kaderini seçmesi açısından insanlık tarihi muazzam bir trajedi olarak görülebilir. Tarih bir trafik kazası gibi başa gelen bir felaket değil, insanın kendi aklıyla seçtiği acı sonlardan oluşan bir trajediler manzumesidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah onlara zulmetmedi, onlar kendilerine zulmetti demiyor mu? İnsanlar Allah'ın teklif ettiği imandan yüz çevirdiği ya da Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktan geri durduğu ve kendi aklını Allah'ın öğütlerinden daha üstün gördüğü zaman hep kendi acı sonunu hazırlamıştır. Çünkü akıl ancak imkanlar düşünür. Aklın sahibi iman eder ve Allah'ın öğütlerine uyarsa aklını iyilik yolunda imkanlar düşünmede, kötülük yolundan sakınmada kullanır. Aklın sahibi iman etmez ve Allah'ın öğütlerine kulak vermezse akıl içgüdülerin ve bencil isteklerin emrine girer. Fakat içgüdüler ve bencil istekler ilerisini göremez, onlar anlık tatmin peşindedir. O yüzden iman etmeyen akıl emrinde olduğu içgüdüler ve bencil isteklerin tatmini için imkanlar düşünmenin ötesinde hiçbir şey görmez olur. İşte insanın başarıyorum, arzularımı yerine getiriyorum derken acı sona doğru gidişi böyle olur. Bu gidişi toplum çapında düşünürsek, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın helak ettiğini söylediği toplulukların o kadere sürüklenişini anlamak mümkün olur. 7. Bölüm İlerleme. İnsanlık nereye ilerliyor? Ortaya koymuş olduğumuz medeniyet teorisi çerçevesinde medeniyetleri değerlendirirken tek hakiki medeniyetin İslamiyet olduğunu söyledik. Çünkü medeniyet bir inanç ve ona bağlı ahlak nizamı ise İslamiyet en mükemmel medeniyettir. Medeniyetin mükemmellik ölçütü insanın içgüdülerine ve bencil isteklerine esir olmaktan kurtulup aklını iman nuruyla aydınlatarak Allah'ın emir ve yasaklarına uyması ve böylece iyiliğe koşması ve kötülüklerden sakınmasıdır. İnsanın fert olarak selamete erişmesinin ve toplumların adalet temeli üzerinde ahenkli yaşamasının sırrı insanların Allah'ın medeniyetini seçmesindedir. İslamiyet'in iman nuru ve güzel ahlakı aynı anda ferdin selametini ve toplumun huzurunu sağlar. Zaten bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Fertlerin ruhu selamete erişmemiş ise zorlama ile ya da kanunlar çıkararak toplum huzuru sağlanamaz. Bu bakış açısından insanlığın ilk ve tek hakiki medeniyet olan İslamiyet'ten daha üstün bir inanç ve nizam bulması mümkün değildir. Bunu söylerken Comte gibi bilim, pozitiflik ve determinizm görüntüsüyle konuşmuyorum. Allah'ın insanlara teklif ettiği medeniyetin yüceliğine ve hikmetine aklımla inanarak konuşuyorum. Akıl, Allah'ın insana bahşettiği bir imkandır. Akıl iman yoluna da girebilir, bilim ve pozitiflik görüntüsüyle inkar yoluna da sapabilir. Yol ayrımında kritik faktör Allah'ın hidayetidir. Çünkü bilim kendini duyularla algılanabilen olguların incelenmesiyle sınırlamıştır. insanın kendi kararları ve kendi fiilleriyle ne yapması gerektiğini bildirecek değer sistemi bilimde yoktur. Bilim nötrdür, olanı inceler, seçilecek yolu bildirmez. Bilim kötüye de iyiye de aynı duyarsızlıkla hizmet eder. Allah'a iman eden, onu Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda insanların iyiliği için kullanır, iman etmeyen onu kötülük yapmak ve fesat çıkarmak için kullanabilir. Rönesans'tan ve özellikle aydınlanma çağı düşüncesinden kaynaklanan ilerleme doktrini, bilim ve teknolojinin başarılarıyla insanın başı dönmeye başladıktan sonra dolu düzgün gitmeye başladı. Avrupa'da insan aklı sarhoş oldu. Akla dayanarak yapılan ilerlemenin sonu olmadığı iddia edildi. Akıl dışında hakikatin başka bir kaynağı olmayacağı savunuldu. Avrupa'da kilise teşkilatının kıskacındaki ortaçağ ruhuna reaksiyon olarak şekillenen modernlik ruhunun medeniyetin en ileri safhası olduğu iddia edildi. İlerlemenin kaynağı insan aklıydı ve ilerlemenin son durağı yoktu. Batı, sonsuz olduğuna inandığı ilerlemeyi Avrupa medeniyetinin ilerlemesi olarak görüyor. Avrupa medeniyetinde universal bir öz olduğuna inanıyor. Determinizm prensibine uygun olmadığı bir konuya uygulayarak insanlığın başından beri hedeflediği durumun Avrupa'nın son birkaç yüzyıldaki ilerlemesi olduğunu sanıyor. Batılı bazı tarihçiler Mısır medeniyetinin çöküşünü anlatırken o medeniyet çerçevesinde erişilen kültür başarılarının Yunan ve Roma kanalıyla Avrupa medeniyetinin kuruluşuna katkıda bulunduğunu belirtiyor. Mısırlıların bu katkıyı yaparak tarih sahnesinden çekilmesini medeniyet meşalesinin el değiştirmesi şeklinde yorumlayan bu tarihçiler sanki Mısırlılar Avrupa medeniyetinin bugünkü durumuna doğru ilerliyormuş da ömürleri yetmemiş, medeniyeti ilerletme görevi Avrupalılara geçmiş gibi bir izlenim veriyorlar. Onların nazarında Mezopotamya medeniyetinin Mısır'a katkısı, Mısır medeniyetinin Yunan'a katkısı, Yunan medeniyetinin Roma'ya katkısı, araya Hristiyanlığın girmesi, daha sonra insan aklının kendi özgürlüğünü ilan etmesi ve sonunda bilim ve teknolojinin eklenmesiyle bugünkü Avrupa medeniyetinin oluşması başından itibaren hedefi belli bir çizgideki gelişmedir. Eski medeniyetler ölmüş. Avrupa medeniyeti o medeniyetlerin hepsinin mirasçısı olmuştur. Çizilen bu manzaranın düşündürmek istediği sonuç şudur. Avrupa medeniyeti bütün insan topluluklarının ulaşması gereken en yüksek gelişmişlik safhasıdır. Avrupa'da belli bir medeniyet anlayışı yoktur. Fakat Avrupa medeniyetinin yine de Avrupalıların gözünde belli bir anlamı vardır. Hatta o kadar belli bir anlamı vardır ki onlar bugün medeniyet deyince Avrupa medeniyetini kastediyor. Avrupa medeniyet dairesi dışındaki bir toplumun medenilik derecesini ölçerken ellerindeki ölçü o toplumun yaşayış tarzının Avrupa toplumlarının hayatına benzeme derecesidir. İşte bu ölçü Batı'nın dünyayı kendine benzeterek politik egemenliğini sürdürme çabasının ahlaki gerekçesidir. Fakat Avrupalılara göre bu gerekçenin bilimsel bir dayanağı vardı. Sosyal evrim teorisi. İnsanın basit organizmalardan evrim yoluyla türemesi gibi insanlığın başlangıcındaki ve önceki safhalarındaki ilkel kültürler ve vahşi topluluklar sosyal evrim geçirmiş ve sonunda bugünkü Avrupa kültürü ve Avrupa medeniyeti oluşmuştu. Öyleyse insanlığın sosyal evrim çizgisindeki en ileri noktaya gelmiş olan ve sürekli olarak ilerlemekte olan Avrupa, medeniliğin örneği ve medeniyetin tek temsilcisidir. Böylece Avrupa'nın uzantısı kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ve bu arada unutulmaması gereken Avustralya ve Yeni Zelanda beyazları ile birlikte Batı medeniyeti denilen cephenin üstünlüğü bir iddia olmaktan çıkarılıp bilimsel bir olgu gibi sunulmaktadır. Bilimsel nitelemesinin büyülü etkisiyle bütün dünyaya yayılan bu görüş sayesinde Batı, kendi dünya egemenliği idealini Batı'nın dünyayı medenileştirme misyonu gibi göstermektedir. Sosyal evrim teorisi ve otoriteden manevi kuvvet alan medenileştirme misyonu, Batı'yı Afrika'daki ilkel kültürlerin ve başka kıtalardaki geri kalmış kültürlerin ilerlemesi için çalışan insaniyetçi hami rolünde göstermeye yarıyor. Oynadığı bu rolle Batı, ekonomik çıkarlardan kaynaklanan politik ihtirasını ahlaken meşrulaştırma çabası içindedir. Oysa Batı'nın bu stratejisi ne bilimle ne ahlakla bağdaşıyor. Bu bağdaşmazlığın açıklığa kavuşturulması için kültür ve medeniyet kavramını bulanıklıktan kurtarmak gerekiyor. Batı'da kültür ve medeniyet birbirinin yerine kullanılıyor, zaman zaman da iki kavram arasında birbiriyle tutarsız, değişik tarzda ayrımlar yapılıyor. Bütün bu bulanıklık arasında bazen açıkça, bazen de zımmen ifade edilen fakat daima benimsenen fikir, Avrupa toplumlarının ilerlemiş kültürünün medeniyet olduğudur. Modern medeniyet terimi ise Avrupa medeniyetinin ölmüş medeniyetlerden ve hala yaşadığı düşünülen geri ve modası geçmiş medeniyetlerden üstün olduğunu ima eden tarzda kullanılmaktadır. Ortaya koyduğumuz medeniyet teorisi kültür ve medeniyeti kesin biçimde ayırmıştır. Medeniyet bir inanç ve ahlak nizamıdır. Kültür, medeniyetin sağladığı ruh enerjisi ile ve telkin ettiği değerler sistemi çerçevesinde yapılan insan fiillerinin ürünü olan her şeydir. Medeniyet kültürün kaynağıdır. Medeniyet ilerlemez. Başka başka olur. Biz ilerlemeden söz edilecekse bu kültürün ilerlemesidir. Çünkü deneyimler ve muhakemeler sonucu yeni düşünceler, yeni yapış tarzları, yeni eserler ortaya çıkar. Kültür ürünleri birikir, önceki ürünlerin sonrakileri etkilemesiyle bazı alanlarda gelişme olur. Fakat ilerleme bir kültürün tümü için her zaman emin ve doğru biçimde kullanılabilecek bir kavram değildir. Çünkü fiillere başlanırken olumsuz etkileri kestirilemeyen ürünler de ortaya çıkabilir. Bundan başka bir takım imkan ve fırsatlar, inanç ve ahlak nizamı ile kontrol altında tutulan fakat daima insan doğasında köklü olan içgüdüsel eğilimleri ve bencil istekleri bazı insanlarda uyandırabilir. Hatta ferdin karakter sağlamlığı ve toplumun huzuru bakımından olumsuz sonuçlar doğuran o eğilim ve istekler, müsait şartlarda çeşitli kisveler altında kurumlaşabilir. Batı medeniyeti çerçevesinde gelişen kültürde olumlu yanlar kadar olumsuz yanlar da pek çoktur. Şu halde, Batılılar medeniyet denince anlaşılması gerektiğini düşündükleri Batı medeniyetini kastederek medeniyet ilerliyor dedikleri zaman iki türlü yanlış yapmış oluyor. Birinci olarak medeniyet ilerlemez ancak kültür ilerleyebilir. İkinci olarak hiçbir kayıt koymadan kültürün ilerlemesinden de söz edilemez. Çünkü bir kültürde olumlu yanlar kadar olumsuz yanlar da vardır. Batı toplumlarının kültürlerinde önemli bir öğe olan bilim ve teknolojide ilerleme olduğu şüphesizdir. Çünkü bilim ve teknolojinin yanlışları gösteren ve eleyen rasyonel bir yapısı vardır. Doğa gerçekleriyle yüzleştirilerek sağlamlaştırılan bilgiler birikir ve birbirini rasyonel bir esasa göre tamamlayarak gelişir. Fakat kültür, bir toplumun bütün hayatı olduğuna göre hayatın öbür kısımlarını oluşturan ve rasyonel bir temeli, rasyonel bir yapısı olmayan kültür öğelerinin ilerlemesinden söz edilebilir mi? Batı ülkelerinde aile kurumunda nasıl bir ilerleme olmuştur? Cinsel ahlak konusunda ilerleme kelimesi kullanılabilir mi? Komşuluk ilişkilerinde bir ilerleme olmuş mudur? Alkole sığınanların, uyuşturucuya teslim olanların sayısı neden artıyor? Hırsızlık, gasp, soygun ve cinayet çeteleri neden o kadar çok? Kan dökmekten, zulüm yapmaktan, işkence etmekten, şiddet sergilemekten zevk alan insanlar neden çoğalıyor? Ticaretin insani ve ahlaki boyutu niçin yok? Cinsel içgüdüleri tahrik ederek insanları ticari ürünleri almaya özendirmek için müstehcen kılıklara ve utanç verici pozisyonlara sokulan genç kızlar kadınlık haysiyetindeki ilerlemeyi mi temsil ediyor? Helal ve haram kavramlarına yer vermeyen, sadece beceri ve kazanç kavramlarıyla iş gören, motivasyon adı altında sağlıklı bir çalışma azmini değil, gözü dönmüş bir başarma hırsını aşılayan bir ekonomik sistem, kültür ilerlemesinin ayrılamaz bir parçası mıdır? Ruh hastalıklarının ve intiharların artması da ilerleme alametleri mi sayılacaktır? Bir tarafta sanatla, edebiyatla, felsefeyle, bilimle, teknolojiyle uğraşan, uzmanlıkta derinleşmiş nispeten küçük bir grubun, diğer tarafta hiçbir zihin inceliği olmayan, hiçbir ahlak kuralı tanımayan, vicdan diye bir şeyin farkında olmayan, sadistliğe, şiddete, cinsel azgınlığa kendini kaptırmış, sürüler halinde dolaşan bir bölük genç neslin oluşturduğu tezat, kültürün ilerlemesi bakımından nasıl yorumlanacaktır? Medeniyetin temsilcisi olduğu iddia edilen ülkelerin birçok şehirlerinde aklı başında insanların gece sokağa çıkmaktan çekinmesi, park edilmiş arabaların sırf eğlence olsun diye tahrip edilmesi, terbiyede ve insani değerlerde bir ilerleme olabilir mi? en yüksek zihin tekniklerini geliştiren fakat en kaba ve insanlıkla bağdaşmaz davranışlarında patlak vermesine sebep olan bir medeniyetin insanlığın başlangıcından beri yöneldiği doruk noktası olduğunu kabul etmek ne tür bir sosyal evrim mantığıdır?